Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bu hafta sizlerle programımızda yeni bir sureye başlıyoruz inşallah. Geçtiğimiz haftalarda uzun bir süre Yasin suresinden bahsetmiştik. Şimdi muhteva olarak ona yakın olan, yine halkımız arasında çokça okunan, ezberlenen Tebareke veya başka ismiyle Mülk suresi üzerinde durmaya çalışacağız. Bu sure muhteva itibariyle Yasin suresine benziyor. Aşağı yukarı aynı konuları tekrar tekrar ifade etmiş oluyor. Rabbimiz kullarını iman için, imtihan için yaratmış. Onlara kulluğunu hatırlatmak üzere, kul olduklarını fark ettirmek üzere kitaplar, peygamberler göndermiştir. Aslında insan kendisini, kendisinin yaratılışını, kainatta kapladığı yeri, insanların hayat serüvenini incelediği zaman varlığın boş yere olmadığını, bir yaratılış amacı, bir gayesi olması gerektiğini fark eder. Ancak içinde ve dışında insanı bu tefekkür safiyetinden uzaklaştıracak, o kadar meşgale, o kadar kalbini, kafasını hayattan kopartacak, gerçeklerden kopartacak heva, heves, istekler, arzular vardır ki, insana bir takım hakikatlerin tekrar tekrar hatırlatılması gerekir. Kur'an-ı Kerim bu manada bir zikirdir, hatırlatmadır. Aynı şekilde namaz bir zikirdir, hatırlatmadır. Günlük hayatın hayhuyu içinde koşuştururken insanın kendini kaybetmesi, hırsına, arzularına yenik düşmesi, heva ve hevesinin peşinden sürüklenmesi mukadderdir. Bu manada sık sık hayatı durdurarak kendini hayatın o sürükleyici hadiselerinden, vukuatından çekerek düşünmesi, rahatlaması ve Allah'ı hatırlaması gerekir. İşte böyle bir amaçla, böyle bir gaye ile Rabbimiz bize günün içinde farklı vakitlere serpiştirilmiş bir şekilde namaz ibadetini farz kılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de de ayetler sık sık insanın hayat karmaşasında, keşmekeşinde, sürüklendiği esnalarda adeta onun yakasından tutarak sen yaşıyorsun ama yaşamanın bir amacı var, hayatın bir gayesi var diyerek onu silkeler, kendine getirir. Bu yüzden hemen her sayfada, bu yüzden hemen her ayette Allah'tan, Allah'ın büyüklüğünden, azametinden, sıfatlarından, insanın yaratılış gayesinden, ölümden, ahiretten, hesap gününden bir takım işaretler, ayetler vardır. Böylece insan Kur'an-ı Kerim'in hangi sayfasını, hangi bölümünü okursa okursun, Kur'an-ı Kerim büyük bir kitap olarak, mucize bir kitap olarak adeta her satırında Allah'ın mührü vurulmuş bir şekilde insana Allah'ı, ahireti hatırlatır. Tekrar gibi görülen bu tür ifadeler, bu tür konular Kur'an-ı Kerim'in o mucizevi üslubuyla insanı sıkmadan farklı farklı zaviyelerden çok değişik örnekler vererek devamlı Allah'ı ve ahireti gündeme almasını sağlar. İşte bu programımızda başlamış olduğumuz Mülk suresi de Allah-u Teala'nın zatını, büyüklüğünü, insana yaratmış olduğu, sunmuş olduğu nimetlerin çeşitliliğini, mükemmelliğini hatırlatan, sonunda her bir insanın Allah'ın huzuruna tekrar döneceğini ve orada hayatının hesabını vereceğini adeta başına vururcasına tekrar tekrar vurgular. Biz bugün inşallah sureye bir giriş yapalım ve ilk birinci ve ikinci ayetlerini okuyarak, anlam vererek bundan sonraki ayetleri ilerleyen programlarımıza bırakalım. Mülk suresi veya Tebareke suresi Kur'an-ı Kerim'de şu anki sıralanış şekliyle 29. cüzün başında yer alır. En son cüz olan 30. cüzün başında Amme suresi vardır. O cüze Amme cüzü de denir. Tıpkı bunun gibi Tebareke suresiyle başlayan 29. cüze de Tebareke cüzü diyenler vardır. Bu sure aslında ilk ayette geçen Tebârokellezî biyedihil mülk ifadesindeki mülk kelimesinden mülk ismiyle mülk suresi olarak da anılır. İlk kelimede geçen Tebareke kelimesinden yola çıkarak da Tebareke suresi olarak da isimlendirilmiştir. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu surenin faziletleri hakkında çeşitli hadis-i şeriflerde onun okuyanları kabir azabından koruduğunu bildirmiş. Bu yüzden de bu sureye Vakiye, Münciye, Mania, Mücadile gibi isimler de verilmiştir. Vakiye koruyucu, Münciye kurtarıcı, Mania engelleyici, Mücadile de savunucu manasındadır. Peygamberimizin bu sure hakkında haber verdiği faziletleri şu hadis-i şeriflerle anlamış olalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu suredeki faziletlerle ilgili irad ettiği hadis-i şerifler şunlardır. Ebu Davud ve Tirmizi'de yer alan hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de 30 ayetlik bir sure vardır ki okuyan kimseye şefaat eder ve onun günahını bağışlanır. Bu sure Tebârekellezî biyedihil mülktür. Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte de Mülk suresi kabir azabına karşı bir engel ve bir kurtarıcıdır. İnsanı kabir azabından kurtarır buyurulmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi gündelik hayatında da Secde suresiyle Mülk suresini okumadan istirahate çekilmezdi. Bunu da bize Tirmizi haber vermektedir. Muhterem dinleyicilerim, faziletleri hakkında bu ve benzeri hadis-i şerifler bulunan bu sure şu ayet-i kerimelerle başlar. Estaizu billah, bismillah. Tebârakellezî biyedihil mülk ve hu alâ kulli şeyin kadîr. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyüküm ahsenu amelâ. وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورُ Rahman ve Rahim Allah'ın ismiyle. Kainatın mutlak mülkiyeti ve hakimiyeti elinde bulunan Allah, yüceler yücesi, bütün iyilik ve bereketlerin kaynağıdır. Onun her şeye gücü yeter. O ki, hanginizin daha güzel işler yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. Kudreti daima üstün gelen ve günahları çok bağışlayan yalnız O'dur. Programımızın başında söylediğim gibi Rabbimiz bir kaneviçe gibi her ayete kendi sanatını, ilmini, kudretini, büyüklüğünü, azametini adeta işlemiştir. Kur'an-ı Kerim'in her ayeti, her satırı onun mührünü, onun işaretini, onun alametini, ayetini gösterir. Burada Allah-u Teala'nın mülk üzerinde nasıl bir hükmü, hakimiyeti, kudreti bulunduğunu, bu kadar her şeye sahip olan Allah'ın ne kadar yüceler yücesi bulunduğunu ifade buyurarak sure başlar ve hemen devamında Allah her şeye kadirdir diyerek onun kudreti hakkında insanın bilgisinin, hafsalasının yetersizliği vurgulanır. Biz onun mülkünde, onun var ettiği, dolayısıyla onun emirlerine riayet etmekten başka çaresi olmayan aciz varlıklarız. Dünyaya gönderen, dünyayı bizim için yaratan, dünyada bize her türlü nimetle sonsuz bir lütuf, ihsan ve ikram denizinde ulaşabildiğimiz her yerde huzur içinde yaşamamızı temin eden Allah Teala'dır. O kullarının saymakla bitiremeyeceği kadar çeşitli ve bol nimetlere sahip olan yüce yaratıcıdır. İnsanın böyle bir kudreti, böyle bir büyüklüğü görmemesi, o büyüklük yokmuşçasına, o yaratıcı hiç var olmamışçasına, gafletle, dalaletle bir ömrünü tüketmesi, öncelikle ve sadece kendisine yazık etmesidir. Nasıl insan gözünü kapar ve güneş yoktur dese, onun bu sözü güneşin varlığını yok etmez, insan sadece kendini aldatırsa, işte insanın Allah yoktur, bir yaratıcı yoktur, ölüm yoktur, ölümden sonra hayat hesap yoktur demesi de aslında sadece kendi kendini kandırmasıdır. Kendini kandıran, kendini aldatan insan öncelikle kendisine zarar vermiş olur. İşte Rabbimiz insanın bu dünyada hangi sebeple olursa olsun kendini kandırmamasını, gerçekleri görmesini ve bu gerçeklere gafil kalarak hayatını heder etmemesini istiyor. Bu yüzden de hayatın yaratılış amacı olarak imtihanı ikinci ayet-i kerimede vurguluyor. O yüceler yücesi olan, mülkün tek hakimi olan, her şeyi yaratmaya gücü yeten, her şeyi yoktan var eden o büyük zat, ölümü de hayatı da yaratmıştır. Fakat ölüm ve hayatı yaratmasının da bir maksadı vardır. O maksat nedir? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنَ اَمَلَى Hanginiz o ölüm ve hayatın gerçeğini görerek daha güzel yaşayacak, imtihanını en güzel şekilde verecek? İşte Rabbimiz kullarının hayatı ve ölümü nasıl aşacaklarını, nasıl yaşayacaklarını görmek ve kendilerine göstermek üzere ölümü hayatı yaratmış ve imtihan alemini var etmiştir. Muhterem dinleyicilerim, bu ayet ve onun açıklaması uzayacak. O yüzden biz ayetin bundan sonraki izahı kısmında söyleyeceklerimizi önümüzdeki haftaya bırakalım. Şimdi programımızın mutadı üzere ikinci kısmı olan bir hadis bölümüne geçelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün bu sohbetimize bize neyi işaret buyuruyor? Şimdi de onun fermanına kulaklarımızı açalım, gönüllerimizi açalım. Bakalım Peygamber Efendimiz bizim için, bizim hayrımıza ne buyurmuş? An Ebi Hureyre'te radıyallahu an kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men tevatta'a fe ahsenel vudu. Sümme etel cum'ate festema'a ve ensata. Gufre lehu ma beynehu ve beynel cum'ati ve ziyadetü selâset eyyâm. وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kişi güzelce abdest alır, cuma namazına gider, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse iki cuma arasındaki ve fazladan olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa cuma sevabından mahrum kalır. Hadis-i şerifin bu şekli Müslim'in cuma babında 27. hadis olarak geçer. Ayrıca Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de benzer rivayetleri kitaplarına almışlardır. Hadis-i şerifin ilk bölümünde Peygamber Efendimiz bir şahıs tasvir ediyor. Bu şahıs evinden çıkarken, iş yerinden çıkarken o günün cuma olduğunun farkında, cumaya hürmet etmesi gerektiğinin farkında ve güzelce abdest alıyor. Ben cumaya gidiyorum diye hazırlık yapıyor. Ardından başka meşgalelerini bırakıyor. Yine konsantre olmuş bir şekilde, odaklanmış bir şekilde cuma namazına gidiyor. Cuma namazı esnasında İmam Efendi hutbeye çıktığında onu adeta can kulağıyla dinliyor. Etrafını rahatsız etmiyor. Bütün dikkatini vererek canla başla oradan kendi hayatına bir şeyler devşirmeye çalışıyor. İşte kendini bu kadar cuma vaktine, cumaya gidişe ve cumada hutbeye kilitlemiş olan insana Rabbimiz büyük bir lütufta bulunuyor. İki cuma arasındaki ve ilave olarak 3 gün daha eklenerek yani toplam 10 günlük o kulun yapmış olduğu ufak hatalar, günahlar cumaya olan bu itinası, hassasiyeti sebebiyle Rabbimiz tarafından bağışlanıyor. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Rabbimiz kullarını affetmek için vesileler, bahaneler arıyor. Yeter ki kul Allah'ın hürmet etmesini istediği bir şeye hürmet etsin, onun farzlarına ihtimam göstersin, onun haramlarından sakınmak için itina göstersin, bütün gayretini, bu hususta dikkatini seferber etsin. Allah da o kulun o dikkatini, o hassasiyetini fazlasıyla mükafatlandırıyor. Hadis-i şerifin son kısmında kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa cuma sevabından mahrum kalır buyuruyor. Bu günümüzde Türkiye'deki şartlarda mescit cami adetinde geleneğinde biraz belki anlaşılması zor bir tabir. Fakat bu hadisin irad edildiği, söylendiği zamanlarda ashab-ı kiram 4 duvardan ibaret olan mescide geldiklerinde zemini daha çok kumlardan oluşmuş bir yerde namaz kılıyorlardı. Dolayısıyla kendileri de az çok dışarıda buna benzer bir hayat sürerler. İçeriye girdiğinde de mescitte kuma, işte çakıla ne varsa ona secde ederlerdi. Bir insan hutbedeyken İmam Efendi oturduğu yerden mescitteki herhangi bir şeyi, bir taşı alır, o taşı oraya koyar, buraya koyar, hem kendi dikkati hem de sağındaki solundaki insanın dikkati dağılır. Bu kadarcık bir iş bile Cuma hutbesindeki o faziletin, sevabın kaybedilmesine yetiyor. Peygamber Efendimiz ashab-ı kiramı pek çok hususta yetiştirmiş, onları adeta hassasiyetle donatmıştı. Cuma saati duaların kabul olduğu bir saattir. Cuma'ya hürmet etmek, Cuma'yı adeta iple çekmek gerekir. Çeşitli hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz Cuma'ya çok önceden gelenlerin sevapta daha fazla pay sahibi olduğunu, son anda ucu ucuna Cuma'ya yetişen kimselere de çok az bir sevap verildiğini haber vermekte. Adeta Müslümanların Cuma gününü hasaten ibadetle geçirmeye, o vakitte Allah'ın emrine koşmaya çağırmaktadır. İştiyakla hazırlanarak, abdest ve gusül alarak Cuma'ya giden mümin, orada da ibadet dışında bir şeyle meşgul olmamalı, mescit adabına, edebine uymayacak, sözden, sohbetten, lauballikten, fazla işlerden, insanların dikkatini, huzurunu kaçıracak meşguliyetlerden uzak durmalıdır. Hatta çeşitli sebeplerle cahillikten veya bir zaruretten dolayı konuşan birisine bile Peygamber Efendimiz sus denilmemesini, böyle bir sus demenin bile hutbeyi dinlerken o cumanın faziletini kaçırmaya, kaybetmeye yettiğini haber vermiştir. Kısacası Kur'an-ı Kerim dinlerken Müslüman nasıl pür dikkat Allah'ın kendisiyle konuştuğuna ve bu konuşma esnasında bir hürmetsizlik yapmamaya dikkat ediyorsa, Cuma'da da hutbedeyken İmam Efendi aynı can kulağıyla hutbeyi, o imamın söylediklerini dinlemelidir. Hutbeyi, Cuma'yı lüzumsuz, gereksiz şeylerle sevapsız bir şekilde eli boş, mükafatsız kaybetmemelidir. Rabbimiz bize Cuma'nın ecrinden, bereketinden istifade eden ve Cuma'daki bu kabul olunmuş saate denk gelen duasıyla mağfiret ettiği, umduklarına nail, korktuklarından emin kıldığı kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Muhterem dinleyicilerim, programımızın son kısmında sizlerle bir iki hatıra paylaşalım. Bu hatıralar tabiinin büyüklerinden Abdullah bin Mübare'ye ait. Kendisi hadise de meşgul olmuş büyük bir zattır. Abdullah bin Mübarek Hazretleri çok kıymetli bir atı varken öğle namazını kılmak üzere niyetlenmiş, atını da salıvermiş. Bu sırada at bir köyün devlete ait merasına, otlağına girerek otlamaya başlamış. Abdullah bin Mübarek Hazretleri namazı bitirdikten sonra atı orada devlete ait bir otlakta, merada otlar görünce çok sevdiği, çok kıymetli bulduğu o atını kendi haline bırakmış ve bir daha o atı kullanmamış. Yine Abdullah bin Mübarek Hazretlerinden rivayet edildiğine göre onun bir arkadaşından emaneten bir kalem almış. Fakat o arkadaşıyla artık irtibatı kopmuş. Aradan belli bir zaman geçmiş. Emaneten borç olarak aldığı o kalemi iade etmek için Merv'den Şam'a kadar gidip o arkadaşını bulup kalemi kendisine teslim etmiş. Muhterem dinleyicilerim, tabii bunlar bize abartılı gelebilir. Bir at bir öğünde ne kadar ot yiyebilir ki? İnsan o atın yediği ot miktarınca sadaka verir eğer gönlünü bulandırıyorsa, bağışta bulunur. O halkla, o köyün sahipleriyle veya devletle helalleşir, atını salıvermeye ne gerek vardı diye düşünebiliriz. Eskiler gerçekten hakka, hukuka çok riayet etmişler. Boğazlarından geçen lokmanın helal olmasının ötesinde tayyip, yani tertemiz olmasına, tıyip olmasına daha fazla dikkat etmişler. Çünkü boğazdan geçen lokma insanın hayatını, insanın ibadetini, Allah'a olan yakınlığını direkt etkileyen bir husus. Yine emanet alınan, borç alınan şeyler de sahiplerine iade edilmediği müddetçe, helalleşilmediği müddetçe büyük bir kul hakkı. Bunun küçüğü büyüğü yok. Eğer Abdullah bin Mübarek'in emaneten aldığı o kalem sahibi kalemi kendisine hediye etmiş olsaydı, hibe etmiş olsaydı, bağışlamış olsaydı, belki şehir şehir onu aramasına, peşinden gitmesine gerek yoktu. Ama borç olarak istemiş, almış, istifade etmiş, sonra iade etmek isteyince de o kalemin sahibine ulaşamamış. Gerek devlet malı, gerekse sahibi belli olan hak sahipleriyle helalleşmek, onların maddi manevi yükünü taşımamak, ahirete borçla çıkmamak, müminin, ahiret gününü bilen, ahirete inanan insanın aslında her an gündeminde olması gereken bir hassasiyet. Maalesef günümüzde ise adeta biz havadan gelen borç verilsin verilmesin başkasının malı olan şeyleri bile adeta yiyip yutmaya meraklı hale geldik. Başkasının haklarıyla semirmeye, sömürmeye, büyümeye meraklı hale geldik. Bu da bizim maalesef içimizde Allah korkusunun, ahiret günü endişesinin azaldığını, kaybolduğunu, imanımızın zaafa uğradığını gösteren en büyük işaretlerden. Rabbim bizi tekrar o imanı en derin şekilde, kalbinin en müstesna yerinde hisseden, o imana göre hayatını tanzim eden bahtiyar müminlerden eylesin. Bu duayla programımızı neticelendirelim. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.